Merhaba, ben Yusuf. Nina Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Kay Redfield Jamison'ın Touched with Fire, yani Ateşle Dokunmuş adlı çalışması, bipolar bozukluk ile sanatsal yaratıcılık arasındaki ilişkiyi inceleyen, psikoloji ve kültür tarihi kesişiminde duran bir kurgu dışı kitaptır. İlk kez 1993'te yayımlanan eser. Eski adıyla manik depresif hastalık olarak bilinen bipolar bozukluğun, sanatçıların alışılmadık duygu yoğunluğu ve üretkenliği ile nasıl bağlantılanabileceğini araştırır. Jamison, klinik psikolog, duygu durum bozuklukları araştırmacısı ve bipolar bozukluk deneyimini yaşamış bir yazar olarak konuya hem bilimsel hem insani bir açıdan yaklaşır. Kitabın amacı acıyı romantikleştirmek ya da sanatsal yeteneği hastalığa indirgemek değildir. Bunun yerine şairler, yazarlar ve ressamların yaşamlarında görülen taşkınlık, çökkünlük, uyku değişimleri ve intihar riski gibi örüntüleri dikkatle ele alır. Lord Byron, Vincent van Gogh ve Virginia Woolf gibi tarihsel figürlere odaklanırken teşhis koymanın tarihsel sınırlarını da akılda tutmayı gerektirir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak sanatsal mizaç ile bipolar bozukluk arasındaki örtüşme iddiası. Jamison'ın temel savı, yaratıcı kişiliğe atfedilen aşırı duyarlılık, yoğun enerji, hızlı çağrışım kurma, koşku ve derin kederin yalnızca romantik bir sanatçı imgesi olmayabileceğidir. Bu özelliklerin bir bölümü, bipolar bozukluğun mani, hipomani ve depresyon dönemleriyle örtüşebilir. Ancak kitap, bütün sanatçıların bipolar olduğunu ileri sürmez. Daha sınırlı ve önemli bir iddia ortaya koyar. Başarılı sanatçılar arasında duygu durum bozukluklarının ve bu bozukluklara yatkın aile örüntülerinin genel nüfusa göre daha sık görülmüş olabileceğini tartışır. Bu ayrım, kitabın en güçlü taraflarından biridir. Çünkü yaratıcılığı tek bir biyolojik açıklamaya indirgemez, fakat ruhsal hastalığı da yalnızca mizaç, tuhaflık veya deha diye geçiştirmez. Jamison, sanatın disiplin, teknik, eğitim ve kültürel ortam gerektirdiğini kabul eder. Buna rağmen, yükselmiş ruh hali sırasında artabilen özgüvenin, enerjinin ve düşünce akışının bazı yaratıcı süreçleri etkileyebileceğini, ağır depresyonun ise hem algıyı hem üretimi kökten değiştirebileceğini belirtir. Böylece kitap, deha ile hastalık arasında özdeşlik kurmak yerine, iki alanın bazı kişilerde kesişebilen ama birbirinden ayrı tutulması gereken yapılar olduğunu gösterir. İkinci olarak mani, hipomani ve depresyonun yaratıcı çalışma üzerindeki farklı etkileri, kitapta duygu durum dönemleri tek tip bir yaratıcı güç gibi sunulmaz. Jamison açısından özellikle hipomani, yüksek fakat bütünüyle kontrol kaybına dönüşmemiş enerji hali, üretkenlik bakımından önemli olabilir. Bu dönemde kişinin daha az uyuması, daha hızlı düşünmesi, daha çok konuşması, daha fazla bağlantı kurması ve büyük projelere yönelmesi mümkündür. Şiir, müzik ya da görsel sanatlarda çağrışım zenginliği bazı kişiler için işe yarayabilir. Buna karşılık tam mani, çoğu zaman düzenli çalışmayı desteklemekten çok dikkati dağıtır, yargıyı bozar ve yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Depresyon da basitçe melankolik bir ilham kaynağı değildir. Jamison, depresyonun düşünme hızını, bedensel gücü, umudu ve çalışma kapasitesini ciddi biçimde azaltabildiğini vurgular. Sanat tarihinde hüzünlü eserlerin varlığı, depresyonun kendisinin verimli olduğu anlamına gelmez. Daha doğru yorum, bazı sanatçıların acı, kayıp ve karanlık duygulanımları sonradan biçime dönüştürebilmiş olmasıdır. Bu ayrım, özellikle Türkiye'de de sık rastlanan sanatçı acı çekmeli düşüncesine karşı önem taşır. Kitap, yaratıcı ürün ile onu mümkün kılan ya da engelleyen ruhsal durumları aynı şey saymamayı öğretir. Üçüncü olarak, tarihsel sanatçı portrelerinde geriye dönük teşhisin imkanı ve sınırı, Jamison, Lord Byron, Vincent van Gogh ve Virginia Woolf gibi çok bilinen isimlerin mektuplarını, günlüklerini, biyografilerini ve dönem tanıklıklarını inceleyerek duygu durum bozukluğuna işaret edebilecek örüntüler arar. Ama bu yaklaşımın doğal bir sınırı vardır. Geçmişte yaşamış bir kişiye günümüzdeki tanı ölçütleriyle kesin klinik teşhis koymak mümkün değildir. Eldeki belgeler eksik, taraflı veya edebi amaçlarla biçimlenmiş olabilir. Ayrıca bir sanatçının sıra dışı davranışı otomatik olarak psikiyatrik bir hastalık kanıtı sayılmaz. Kitabın değeri bu belirsizliği tamamen ortadan kaldırmasında değil, tarihsel malzemeyi klinik bilgiyle daha dikkatli okumaya açmasındadır. Jamison, sanatçıların yaşadığı ruhsal çalkantıları dehanın doğal bedeli olarak kutsayan eski anlatıyı sorgular. Özellikle intihar, hastane yatışları, işlev kaybı ve ailede benzer rahatsızlıkların görülmesi gibi ağır sonuçlar meseleyi estetik bir efsanenin ötesine taşır. Okur için temel ders şudur: sanat tarihi psikiyatrik etiketlerle yeniden yazılmamalıdır, fakat ruhsal hastalık belirtileri de sanatçı efsanesinin arkasına gizlenmemelidir. Bu denge, kitabın tarihsel yorum yönteminin merkezindedir. Dördüncü olarak, aile örüntüleri ve biyolojik temelin kültürel anlatılarla birlikte ele alınması. Touched with Fire, bipolar bozukluğu yalnızca bireysel irade, ahlaki zayıflık ya da sanatçı karakteriyle açıklamaya karşı çıkar. Jameson, hastalığın biyolojik ve ailesel yönlerine ilişkin klinik bilgiyi sanatçı aileleri üzerine tarihsel gözlemlerle bir araya getirir. Kitapta, bazı ailelerde yoğun mizaç özelliklerinin, depresyonun, intiharın veya duygudurum bozukluğuna benzer deneyimlerin tekrar edebileceği düşüncesi önem taşır. Bu, yaratıcılığın kalıtsal olarak belirlendiği anlamına gelmez. Aynı şekilde bir ailede bipolar bozukluk bulunması da sanatsal yeteneğin zorunlu sonucu değildir. Jameson'ın vurgusu daha ölçülüdür. Yaratıcılıkla bağlantılı olabilecek bazı mizaç eğilimleri ve duygudurum hassasiyetleri kimi aile çizgilerinde birlikte görülebilir. Kültür ise bu eğilimlerin nasıl anlamlandırılacağını belirler. Bir dönemde taşkınlık deha diye alkışlanabilir, başka bir dönemde uygunsuzluk diye damgalanabilir. Türkiye'de sanatçıların duygusal yoğunluğunu kader, hassas ruh veya bohem yaşamla açıklama eğilimi de benzer bir kültürel çerçeve oluşturabilir. Kitap, biyoloji ile kültürü rakip açıklamalar olarak değil, kişinin deneyimini farklı düzeylerde biçimlendiren etkenler olarak düşünmeye çağırır. Son olarak tedavi, yaratıcı kimlik ve ilhamı kaybetme korkusu, Jameson'ın kitabı bipolar bozukluğun tedavisine dair merkezi bir ikilemi görünür kılar. Bazı yaratıcı kişiler, ilaçların veya düzenli tedavinin kendilerini sıradanlaştıracağından, üretkenliklerini ve duygusal derinliklerini azaltacağından korkabilir. Bu korku, özellikle daha önce hipomanik dönemlerde yoğun çalışma, coşku veya özgüven yaşamış kişiler için anlaşılabilir görünür. Fakat Jameson,
tedavisiz kalan ağır duygudurum bozukluğunun yalnızca sanatsal üretimi değil, ilişkileri, bedensel sağlığı,
mali durumu ve yaşamın kendisini de tehdit edebileceğini hatırlatır. Ağır mani, üretken bir enerji değil, çoğu zaman yargı kaybı ve dağılma yaratır. Ağır depresyon ise çalışmayı bütünüyle durdurabilir. Bu nedenle kitabın yaklaşımı hastalığı yaratıcılık adına korumak değildir. Daha insani ve dikkatli bir tedavi anlayışını savunur. Amaç, kişinin kişiliğini silmek veya onu tek düzeleştirmek değil, yıkıcı dalgalanmaları azaltarak yaşamını sürdürülebilir hale getirmektir. Kitap doğrudan bir tedavi rehberi değildir ve klinik destek yerine geçmez. Buna rağmen yaratıcı kimlik ile ruh sağlığı bakımının zorunlu olarak karşıt olmadığını tartışması bakımından güçlü bir düşünsel katkı sunar. Sonuç olarak Touched with Fire, psikoloji, psikiyatri, sanat tarihi ve edebiyatla ilgilenen okurlar için özellikle değerli bir incelemedir. Bipolar bozukluğu olan kişiler ve yakınları da kitaptan, hastalığın yalnızca tanısal terimlerden ibaret olmadığını, kimlik, çalışma alışkanlığı, ilişkiler ve kendilik algısıyla iç içe geçtiğini görerek yararlanabilir. Yine de eser, uygulamalı bir öz yardım ya da tedavi kitabı olarak okunmamalıdır. Belirti yaşayan bir kişi için doğru kaynak, ruh sağlığı uzmanının değerlendirmesi ve kanıta dayalı tedavi seçenekleridir. Kitabın pratik yararı, sanatçı acı çekmelidir veya ilaç yaratıcılığı yok eder gibi yaygın, basitleştirici kabulleri sorgulatmasındadır. Entelektüel yararı ise biyolojik açıklamaları, kişisel deneyimi ve kültürel sanat anlatılarını aynı tartışmada buluşturmasıdır. Benzer popüler psikoloji kitapları ya yaratıcılığı aşırı romantikleştirir ya da sanatı klinik belirtilere indirger. Jameson'ın çalışması bu iki eğilimin arasında daha dikkatli bir konum alır. Klinik uzmanlığı sanat ve edebiyat tarihine yönelik geniş ilgisiyle birleştirir. Ayrıca yazarın bipolar bozukluk deneyimine sahip olması metne duygusal bir hassasiyet kazandırır. Fakat kitabın ağırlığı kişisel itiraftan çok araştırma ve yorumdadır. Bu nedenle eser, sanat ile ruhsal hastalık arasındaki ilişkiye kesin ve kolay cevaplar arayanlara değil, karmaşık bir bağlantıyı kanıtların, sınırların ve insani sonuçların farkında olarak anlamak isteyenlere hitap eder. Destek olmak isterseniz, Kay Redfield Jameson kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.